Ayrım 8, sayfa 69, 4. bölüm. John, Han'a döndüğünde ter içindeydi. Kafasındaki can sıkıcı düşüncelerden kurtulmak için içgüdüsel olarak adımlarını hızlandırmıştı. Hintli onu şaşkınlık içinde süzerek mırıldandı. Sahip çok hızlı yürüyor. Aceleye ne gerek var? Burada zaman çok. John, Tanrım gerçekten öyle diye düşündü. Hintli, Han, tavuklar, konserve kutuları ve dikenli teller her şey sinirine dokunuyor, onu deli ediyordu. Odasına çıkarak The Powerhouse adlı kitabını aldı. Hiç değilse burası serin ve loş diye düşünüyordu. Kitabı açarak okumaya başladı. Öğlen yemeğine kadar kitabı yarılamıştı bile. Öğlen yemekte omlet, yanında haşlanmış fasulye, ardından pilavla birlikte sıcak somon balığı ve ardından da kayısı kompostosu, konserve vardı. John pek bir şey yemedi. İştahı yoktu. Ardından da yeniden odasına çıkarak yatağına uzandı. Eğer güneşte onca zaman hızlı yürümek güneş çarpmasına neden olmuşsa bile biraz uyumak iyi gelecekti. Gözlerini kapadı. Ama uyuyamadı. Gözüne uyku girmediği gibi kendini düşünmekten de alıkoyamıyordu. Uyanık ve aklı başındaydı. Kalktı, 3 aspirin aldı ve yeniden uzandı. Gözlerini kapadığı anda arkasını dönüp peronda hızla uzaklaşan Rodney'in sırtı geliyordu gözlerinin önüne. Bu dayanılır gibi değildi. İçeri biraz ışık girmesi için perdeyi araladı ve yeniden The Powerhouse adlı kitabını alıp okumaya başladı. Birkaç sayfa sonra nihayet derin bir uykuya daldı. Rüyasında kendini Rodney ile birlikte bir tenis turnuvasına katılırken gördü. Topları bulmakta zorlanıyorlardı. Ama sonuçta tam zamanında tenis kortuna ulaşabildiler. İlk servisi atacağı anda Rodney ve Randolph denilen o kıza karşı oynadığını fark etti. Servis attı ama ardı ardına hata yaptı. Rodney'in kendisine yardım edeceğini düşünüyordu. Ama etrafına bakındığında onu göremedi. Rodney hiçbir yerde yoktu. Herkes gitmişti ve karanlık çöküyordu. "Yalnızım," diye düşündü John. "Yapayalnızım." Korku içinde dehşetle uykusundan uyandı. "Yapayalnızım," diye haykırdı. Hala gördüğü rüyanın etkisindeydi. Kendi söylediği sözcüklerin etkisiyle paniğe kapıldı. "Yalnızım," diye haykırdı. Hintli kapıyı aralayarak başını uzattı. "Sahip beni mi çağırdı?" "Evet," dedi John rahatlayarak. "Bana çay getirin." "Sahip çay mı istiyor?" "Henüz saat 3." "Sorun değil, çay istiyorum." Adamın uzaklaşırken "çay, çay" diye seslendiğini duydu. Yataktan kalkarak sinek lekeleriyle dolu aynaya yaklaştı. Aynada kendi normal, sağlıklı yüzünü görmek rahatlatıcıydı. John kendi kendine "umarım hasta olmazsın" diye mırıldandı. "Gerçekten çok tuhaf davranıyorsun." Kim bilir, belki de gerçekten güneş çarpmıştı. Hintli çayını getirdiğinde kendini yeniden normal hissediyordu. Aslında bütün bu olanlar inanılır gibi değildi. O, John Scudamore, sinirlerine yenik düşmüştü. Aslında sorun sinirleri değil, güneşti. Bir daha dışarı ancak güneş tesirini yitirince çıkacaktı. Birkaç bisküvi yanında 2 fincan çay içti. Sonra da The Powerhouse adlı kitabı okumayı bitirdi. Kitabın son sayfasını kapatırken birden tuhaf bir karamsarlığa kapıldı. "Şimdi artık yanımda okuyacak bir şey de yok," diye düşünüyordu. Ne okuyacak bir şey, ne yazacak bir şey, ne de bir yer işi vardı. Belki de günlerce gelmeyecek sorunlu bir treni beklemekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Hintli çay servisini kaldırmak üzere geldiğinde, "Burada bütün bir gün boyunca ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Hintli onun ne sorduğunu anlamamıştı. Şaşırmış görünüyordu. "Ben yolcularla ilgileniyor sahip." "Biliyorum," sabrını kontrol etmeye çalışıyordu. "Yani tüm gününüz bununla mı geçiyor?" "Ben kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği servislerini yapıyor." "Hayır, hayır, kastettiğim bu değil. Yardımcınız var, değil mi?" "Evet, Arap çocuk. Son derece aptal, tembel, uyuşuk ve pis. Ben ona güvenmiyor. Her şeyi kendim yapıyor. O su getiriyor, boşaltıyor, yemeğe yardım ediyor." "Öyleyse burada 3 kişisiniz. Siz, aşçı ve o Arap çocuk. Çalışmadığınız zamanlarda çokça boş zamanınız oluyordur. Okur musunuz? Okumak mı? Ne? Kitap. Ben okumam. Peki çalışmadığınız zamanlarda ne yaparsınız?
Ben yeniden çalışmayı bekliyor.
John bunun anlamsız olduğunu düşünüyordu. Bu adamlarla konuşulacak bir şey yoktu. Ne dediğini bile anlamıyorlardı. Bu adam aylardır, belki de yıllardır buradaydı. Kim bilir belki de arada sırada tatil yapıyordu. Ama öyle zamanlarda da hiç kuşkusuz en yakın şehre gidiyor, içiyor ve varsa birkaç dostunu ziyaret ediyor olmalıydı. Ama sonuçta haftalar boyu burada yalnız yaşıyordu. Tabii aşçı ve Arap çocuk vardı. Çocuk çalışmadığı zamanlarda güneşte yatıp uyuyordu. Yaşam onlar için bu denli basitti işte. Bu insanlardan bana fayda yok diye düşündü John. Üstelik Hintlinin konuşabildiği İngilizce de yemek, içmek ve havayla sınırlıydı. Sahip, bugün hava güzel. Hepsi bu işte. Hintli yeniden uzaklaştı. John sıkıntı içinde odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bu böyle olmaz. Kendimi bırakmamalıyım. Bir plan yapmalıyım. Neleri düşünüp neleri düşünmeyeceğimi belirlemeliyim. Kesinlikle kontrolü yitirmemeli, buna fırsat vermemeliyim. Her zaman dop dolu ve sürekli meşgul olduğu bir yaşantısı olduğunu düşündü. O kadar çok ilgi alanı vardı ki. Uygarlığın gereğiydi bu. Dengeli ve sakin bir yaşantısı olduğunda bazen hiçbir şey yapmamakla, işe yaramazlıkla yüzleşmek bile daha kolay gelebiliyordu insana. Ama kültür ve sosyalliğiniz arttıkça böyle bir duruma katlanmak da bir o kadar zorlaşıyordu. Aslında çevresinde de hiçbir şey yapmadan öylesine saatlerce oturabilen insanlar vardı. Onlar böyle bir durumda kalsalar, hiç kuşkusuz bu durumu normal karşılar, hatta belki bu anlamsız bekleyişten mutlu bile olurlardı. Hatta Bayan Sherston bile, aslında çalışkan ve iki kişilik enerjiye sahip bir kadın olmasına rağmen, hiçbir şey yapmadan öylesine oturabilirdi. Ne zaman yürüyüşe çıksalar, korkunç bir enerjiyle yürüyüşe başlar ama sonra birden bulduğu bir kütüğe ya da çimenlerin üstüne oturur ve öylesine boşluğa bakardı. Aynen John'un onu Myrna Randolph'la karıştırdığı günde olduğu gibi. Utançla anımsadığı o olayın etkisiyle yüzü hafifçe kızardı. Tam anlamıyla casusluktu yaptığı. Onun için utanılacak bir durumdu bu. O bu tür bir kadın değildi, olmazdı. Ama konu Myrna Randolph gibi bir kız olunca, zerre kadar ahlak kavramı olmayan bir kızsa karşındaki, John o gün olayların nasıl geliştiğini anımsamaya çalıştı. Yaşlı bayan Garnett'e bir buket çiçek götürmüştü. İhtiyar kadının evinin kapısından çıktığı anda çitlerin gerisindeki sokakta Rodney'in sesini duydu. Rodney'in ve onunla konuşan bir kadının. Hemen bayan Garnett'le vedalaşarak sokağa çıktı. Ve tam o anda Rodney'le Randolph olduğundan emin olduğu kızın köşeyi dönerek Ashildown'a doğru ilerlediklerini gördü. O anda yaptığından gurur duymuyordu. O zaman da hoşuna gitmemişti bunu yapmak. Yine de ne olup bittiğini öğrenme isteğine karşı duramadı. Rodney'e güveniyordu. Onun yanlış yapmayacağından emindi. Ama Myrna Randolph'un ne olduğu da biliniyordu. John, Hayling ormanlarından geçen patikada ilerleyerek Ashildown tepesine arka yamaçtan çıktı. Ve oraya vardığı anda onları gördü. Kıpırdamadan yan yana oturan ve aşağıda ayaklarının altına serilen kır manzarasını seyreden iki insan. Rodney'in yanındakinin Myrna Randolph değil de Bayan Sherston olduğunu anlayınca çok rahatladı. Üstelik ikisi yan bir yana bile oturmuyorlardı. Aralarında en az yarım metre vardı. Aslında bu oldukça fazla, hatta bir hayli samimiyetten uzak resmi bir mesafeydi. Hoş, Leslie Sherston da pek sıcak, samimi bir insan sayılmazdı. Ya da olsa bile bunu gösteren biri değildi. Değil bu durumu bir tehlike olarak nitelendirmek, bundan bir anlam çıkarmak bile gülünç olurdu. Hiç kuşkusuz kadın her zaman yaptığı yürüyüşlerden birine çıkmış, Rodney ile karşılaşmıştı. Rodney de her zamanki nezaketiyle ona eşlik etmişti. Şimdi de Ashildown tepesine kadar çıktıktan sonra biraz dinleniyor ve inişe geçmeden önce güzel manzaranın tadını çıkarıyorlardı. Şaşırtıcıydı ama birbirleriyle ilgilenmedikleri, kıpırdamadıkları gibi konuşmuyorlardı da. Hiç de dostça bir görüntü değildi bu. Herhalde her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Ya da belki birbirlerini çok iyi tanıyor olmalarından dolayı konuşmadan da anlaşabildiklerini düşünmüştü. O sıralar Skidamorlar olarak Leslie Sherston'u çok daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardı.
Sherston'ın zimmetine para geçirdiği haberi Creamminster'da bomba etkisi yapmış, Sherston doğruca hapse gönderilmişti. Rodney onu mahkemede savunmuş ve bu arada Leslie ile de ilgilenmişti. İki çocukla beş parasız ortada kalan Leslie'ye çok acıyordu. Aslında herkes zavallı bayan Sherston için üzülmeye, ona acımaya hazırdı. Ama bu yakınlığı görmemesi tamamen Leslie Sherston'ın kendi suçuydu. Onun neşeli ve kendinden emin hali insanları şok etmişti. John bile Rodney'e bu konudaki düşüncesini, ''Bence o kesinlikle duyarsız bir kadın.'' diye belirtti. Rodney ise hemen buna tepki gösterip onun yaşamında tanıdığı en cesur kadın olduğunu söyledi. John, ''Ah evet, cesaret.'' diye mırıldandı. ''Ama cesaret her şey demek değil.'' ''Öyle mi?'' Rodney'in sesi bir hayli tuhaftı. Ve sonra birden arkasını dönüp bürosuna gitti. Hiç kuşkusuz cesaret Leslie Sherston'ın sahip olduğu erdemlerden biriydi. Kendisi ve iki çocuğu için yaşamı cesaretle göğüslemeye çalışıyor ve pek özel bir yeteneği olmamasına rağmen bunu başarıyordu da. Kocası hapiste olduğu süre boyunca Bayan Sherston işi kavrayana dek pazar için sebze yetiştiren bir bahçıvanın yanında çalışıp, bu arada teyzesinden gelen ufak bir yardımın da katkısıyla yaşamını sürdürmeye çalıştı. Çocuklarıyla yaşayabileceği bir oda kiraladı. Sherston özgür kaldığında kendini bambaşka bir dünyada buldu. Karısı artık pazar yeri için sebze ve meyve yetiştiriyordu. Adam bunları kamyonla yakın şehirlere taşımaya başladı. Çocuklar da zaman zaman onlara yardım ediyordu. Sonunda onlar da kendi ayaklarının üzerinde durmayı başardılar. Bayan Sherston'ın kendini harap edercesine çalıştığından hiç şüphe yoktu. Öylesine büyük bir özveriyle çalıştı ki, hatta ölümüne neden olan hastalığın dayanılmaz ağrılarına bile katlandı. John, herhalde kocasını çok seviyordu, diye düşündü. Sherston zamanında çok yakışıklı bir erkek ve kadınların favorisiydi. Ama hapisten çıktığında o yakışıklı adam gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. John onu yalnızca bir kez görmüş ama ondaki bu değişiklik karşısında dehşete düşmüştü. Sönük, sinsi bakışlarıyla hala kendinden emin görünmeye, yüksekten atıp tutmaya çalışıyordu. Ama nedenli itik olduğu anlaşılıyor. Bir harabe, bir insan enkazı. Ama karısı ona hala bağlıydı. Onu seviyordu ve John yalnızca bunun için bile ona saygı duyuyordu. Yine de John'un gözünde Leslie çocuklar konusunda çok önemli, bağışlanamaz bir hata yaptı. Sherston'un tutuklanmasının ardından onları maddi olarak destekleyen, onlara kol kanat geren teyzeleri, Sherston'un hapisten çıkacağı belli olunca onlara bir öneride bulundu. Küçük çocuğu evlat edineceğini ve amcaların da büyük çocuğun eğitim masraflarını üstlenmeye ikna edeceğini, ayrıca çocukları tatillerde yanlarına alacaklarını belirtti. Ayrıca çocuklar amcanın soyadını da alabilecek, gelecekte de aynı amca onların parasal ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Leslie Sherston bu öneriyi tartışmaya bile gerek duymadan reddetti. John, onun bu konuda bencillik yaptığını düşünüyordu. Eğer kabul etmiş olsa çocukların çok daha iyi bir yaşamları olacak, ayrıca babalarının cezasının lekesini taşımaktan da kurtulmuş olacaklardı. Leslie Sherston çocuklarını ne kadar seviyor olsa da, çocukların geleceğini kendi isteklerinin önünde tutması gerekirdi, diye düşünüyordu John. Rodney de ona bu konuda hak veriyordu. Ancak Leslie bu konuda asla yumuşamadı. Kararından dönmedi. Rodney de bu konuda ısrar etmedi. İç çekerek Bayan Sherston'un ne yaptığını herkesten iyi bildiğini sandığını söyledi. John da onun çok inatçı, dik kafalı bir kadın olduğunu düşündü. Han odasında durup dinlenmeden bir aşağı bir yukarı dolanan John, Leslie Sherston'un Rodney'in yanında Eshildown tepesinde oturduğu o gün nasıl göründüğünü anımsamaya çalışıyordu. Öne doğru eğilmiş, dirseklerini dizine dayamış, çenesini avuçlarının arasına almıştı. Şaşılacak kadar sakin ve sessizdi. Manzarayı, tarlaları, Little Havering ormanındaki meşe ve kayın ağaçlarının yapraklarının altın ve kırmızı bir renge büründüğü yamaçları seyrediyordu. Rodney ve o, orada öylesine hareketsiz, konuşmadan oturuyor, her ikisi de önlerine bakıyorlardı. O gün neden onların yanına gidip onlarla konuşmamıştı? John bunu hiç bilmiyordu. Kim bilir belki de Rodney'in yanındakinin Myrna Randolph olduğunu düşündüğü için utanmış, vicdanı onu huzursuz etmişti. Her nedense onlarla değil konuşmak, onlara görünmedi bile. Hızla arkasını döndü, ağaçları kendine siper alarak görünmeden tepeden indi ve evine döndü. Aslında bu olayı değil düşünmek, anımsamak bile istemiyordu. Zaten Rodney'e de bundan hiç bahsetmedi. Söylese Rodney kendisi ve Myrna Randolph'un arasında bir ilişki olduğuna ilişkin şüpheleri olduğunu ve kafasında bir şeyler kurduğunu düşünebilirdi. Rodney, Victoria istasyonunun peronunda hızla uzaklaşan Rodney. Tanrım, yine mi başlıyordu her şeye yeni baştan? Bu akıl almaz fikir kafasına nereden takılıp kalmıştı? Rodney'in, parantez içinde, üstelik de kendisine her zaman sevgiyle ve sadakatle yanaşan, onun gidiyor olmasından mutlu olduğu düşüncesine nereden takılıp kalmıştı? Bir insanın yürüyüş şeklinden sonuç çıkarmak doğru olabilir miydi? Bu saçma sapan düşünceyi, bu anlamsız kuruntuyu kafasından silip atacaktı. Böylesine tatsız ve anlamsız kuruntulara kapılmasına yol açıyorsa, artık Rodney'i düşünmemeye bile hazırdı. Aslında asla hayalperest bir insan olmamıştı. Şimdiye dek hiç hayal kurup kuruntulara kapılmamıştı. Bu kesinlikle güneşin etkisi olmalıydı. Ayrım sonu. Sayfa 78.